Ayrım 8.
İnsan sabahın erken saatlerinde Thames kıyılarında dolaşıp da acı çekenleri gördükçe Eyüp adlı şiiri anımsamadan edemez. Sınırları kaldırıyorlar, sürüler gasp edip otlatıyorlar, öküzlerin eşeğini sürüyorlar, dul kadının öküzünü rehin alıyorlar, yoksulları yoldan saptırıyorlar, ülkenin düşkünleri hep gizlenmede, işte çöldeki yaban eşekleri gibi işlerine çıkıyorlar erkenden yiyecek arayarak. Çocukları için bozkır onlara ekmek verir, yemlerini tarlalardan biçerler ve kötü adamın bağında kalanı devşirirler. Geceyi çıplak geçirirler esvapsız ve soğukta örtüleri yoktur. Dağların sağanağında ısınırlar ve sığınacak yer olmadığı için kayalara sarılırlar. Öksüzleri çekip memeden ayırırlar ve düşkünlerden rehin alırlar. Onlarsa çıplak geziyorlar, esvapsız ve açken demetler taşıyorlar. 27 yüzyıl geçmiştir aradan ve bütün olanlar Hristiyan uygarlığının göbeğinde, yani 8. Edward'ın İngiltere'sinde yatsınmaz bir gerçektir. 13. Dok işçisi Don Cullen. Dün Lemon Sokağı yakınlarındaki bir odada bulundum. Eğer gelecekte böylesi korkunç bir yerde yaşamak zorunda kalacağımı bilseydim, bir an bile beklemeksizin gider kendimi Thames Nehri'ne atardım. Burası oda değildi. Dile saygımız varsa, ahıra nasıl villa diyemezsek buraya da oda diyemezdik. 2 metreye 2.30 boyutlarında bir izbeydi burası. Bilindiği gibi İngiliz ordusunda bir ere düşen havanın hacmi bile ölçülür ve barakalar bu ölçülere uygun olarak yapılır. Oysa burası bir askere bile yetmeyecek havaya sahipti ve ben bu örneği yalnızca odanın havasızlığını anlatmak için verdim. Üzeri partallarla örtülmüş bir divan odanın yarısını kaplıyordu. Bacakları eğri bir masa vardı. Birkaç kutu da eklenince odada dolaşacak yer kalmıyordu ve 5 dolara buradaki eşyaların tümü alınabilirdi. Döşeme çıplaktı, duvarlar kan lekeleriyle doluydu. Her kan lekesi öldürülen bir garip böceğin kalıntısıydı ve insan böceklerle asla baş edemezdi. Burada yaşayan Don Cullen şu anda hastanede ölmek üzere olan bir dok işçisiydi. Odanın duvarları bu adama ilişkin yeterince bilgi veriyordu. Garibaldi, Engels, Dan Burns'ün yanı sıra başka işçi liderlerinin resimleri kaplıyordu odaları. Walter Besson'un romanları masanın üzerindeydi. Shakespeare'i bildiğini, tarih, sosyoloji ve ekonomi okuduğunu söylediler. Kendi kendini yetiştiren bir insandı bu Don Cullen. Masanın üzerindeki kağıt kalabalığının arasında şu not vardı. Bay Cullen, benden almış olduğunuz çanakla tirbüşonu lütfen geri veriniz. Bunları hastalığının başında komşusundan ödünç almıştı ve şimdi öleceğinden korkulduğu için geriye alınmak isteniyordu. O yoksullar için bu eşyalar gerçekten değeri büyük olan şeylerdi. Don Cullen'in öyküsü kısaydı ama çok şeyler vardı içinde. Küçük kentte yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğmuş ve yaşamının bütününü bedeniyle çalışarak geçirmişti. Kitap okuduğu, bu kitaplardaki ateşi taşıdığı ve bir avukat gibi mektup yazmayı bildiği için arkadaşlarınca kendileri için çalışması istenmişti. Meyve hamallarının liderliğini yapmış, dok işçilerini Londra Ticaret Konseyi'nde temsil etmişti. Ayrıca işçi gazetelerine güçlü makaleler de yazmıştı. Kimseye dal kavukluk etmeden hocalarının gösterdiği yolda kendi hayatını yaşamıştı. Dövüşmesini bilmiş, düşüncelerini açık açık söylemişti. O büyük dok işçileri grevinin öncülerinden olduğu için suçlu bulunmuş, damgalı birisi olarak yaşamıştı. 10 yıldan fazla bir zaman bu öncülüğün hesabı sorulmuştu kendisinden. Doklarda çalışanların işleri geçicidir. Yüklenecek malların miktarları belirler işi. Don Cullen damgalanmıştı oysa. Kimse onu geri çevirmiyordu. Çünkü böylesi bir olay karışıklıklara neden olabilirdi. Ama ustabaşı yalnızca 1-2 gün çalıştırıyordu haftada. İşçiler arasında buna uslandırmak deniyordu. Aslında bu açlığa mahkum etmektir ve 10 yıllık bir zaman dilimi yürek kırgınlığı için yeterince uzundur ve bu durumdaki insanlar ise yaşayamazlar. Sonunda yatağa düştü ve kimse yardım etmediği için de giderek arttı yoksulluğu. Akrabaları olmayan yalnız bir adamdı. Kötümserliğe bulanmıştı. Odadaki böceklerle savaşıyor, duvardaki resimleri seyrediyordu. Bu kalabalık kesimin insanları kimseyle dostluk kurmadığı için onu aramıyordu. Sonunda doğu yakasından kunduracı ile oğlu geldiler ziyarete. Odasını temizlediler ve evlerinden getirdikleri çarşaflarla diğerlerini değiştirdiler. Kendisine gönüllü bir hemşire bile buldular. Gelen hemşire onun yüzünü yıkadı, çarşaflarını temizledi ve onunla konuştu. Don Cullen'le konuşmak gerçekten ilginçti. Ama kadın adını söyleyince bir anda bitti her şey. Kadının ismi Blank'tı. Yani Sir George Blank'ın kız kardeşiydi. Sir Blank, Cardiff doktorlarının hukuk müşaviriydi ve dok işçilerinin sendikasını yıkmak için elinden gelen her şeyi yapmış, bunun için de soyluluk ünvanı almıştı. İşte bu nedenle Don Cullen perişan yatağına oturup kadının ailesine sövgüler yağdırdı ve kadının kaçmasına yol açtı. Hemşirecik geri dönmedi, bu adamın davranışlarına şaşırmıştı. Ayakları su toplayıp şişince yatağının kenarına oturmaya başladı. Suyu atmak için bütün gün böyle oturması gerekiyordu ve yerde yalnızca ince bir battaniye vardı. Hayırsever bir rahip, 4 metelik değerinde bir çift terlik getirdi ona ve ruhunun kurtulması için de dua edeceğini söyledi. Don Cullen ise ruhunun kendi haline bırakılmasını isteyenlerdendi. Böyle bir kişiden aldığı terlikler yüzünden ona katlanması beklenemezdi. Rahipten pencereyi açmasını istedi. Terlikleri oradan atacaktı. Rahip de bir daha gelmedi ve bu adamın haline en az hasta bakıcı kadar şaşırdı. Kunduracı ise onu hiç bırakmadı. Kendi başına meyve toplayıcıların merkezine gitti ve bir zamanlar kendileri için 30 yıl çalışan bir işçiye yardım etmelerini istedi. Dostunun durumunu anlattı. Yaşlıydı ve kendisine bakacak kimseleri yoktu. Oradaki görevli defterlere bile bakmaksızın Don Cullen'i adından tanımıştı ve çalışma ilkelerinin geçici işçilere yardımı öngörmediğini bildirdi. Bir mektup bile yazmamışlardı hastaneye yatması için. Londra'da bir hastaneye yatmak hiç de kolay bir iş değildir. Hampstead'de doktorlara muayene olup yatmak için sıraya girseydi bile en az 3 ay beklemesi gerekirdi. Bütün bunlardan sonra kunduracı dostuna durumun umutsuz olduğunu ve herkesin kendisini öteki dünyaya göndermek için acele ettiğini anlattı. 10 yıl boyunca yaptıklarının cezası çektirmeye çalışılan bir işçiye sonunda başka ne yapılabilirdi ki? Ona bir böbrek hastalığına tutulduğunu söylediler ve bunun için de terlemesini önerdiler. Doktorların söyledikleri yalandı. Yani böbreklerde eritilecek yağ yoktu ve onların istediği ölümün çabuklaştırılmasıydı. Sonunda ayaklarını havaya doğru kaldırdılar. Ayakları yükselince su bütün vücuduna yayılmaya başlamıştı. Buysa ölümünü çabuklaştırmaktan başka bir anlam taşımıyordu. Hastaneden taburcu edilmesini istedi. Onun daha merdivenleri inerken öleceğini söyledilerse de dostu kunduracının yanına yarı ölmüş bir halde vardı ve dostu onu yeniden büyük uğraşlarla Temperance Hastanesi'ne yatırdı. Zavallı Don Cullen, karanlıkların ortasında gündüzleri çalışıp geceleri okuyarak aydınlığa yaklaşmak isteyen adam. Davası uğruna savaşan, yaşamı boyunca insan özgürlüğünü düşleyen adam. Şimdi haksızlığı yenmeden bir yoksul yatağında kuşkular içinde ölüyordu. Akıllı olmasına karşın yenilgi içinde ölenin dramı gerçekten korkunçtur. 14. Şerbetçi otu yolcuları. İşçiyi toprağından edenler hasat dönemi yaklaştığında yeniden kenttekilere ihtiyaç duyarlar. Topraklar verimlenmeye başlayıp ürünlerini ortaya koyduğunda topraklarından sürülüp çıkarılmış kaldırım insanları atıldıkları topraklara geri çağrılırlar. Yapılan tahminlere göre yalnızca kent bölgesinde şerbetçi otunu yolma için 80 bin kadar adama ihtiyaç vardır. İnsanlar böylesine bir çağrı aldıklarında giderler. Bu bir serüven isteğinin yanı sıra açlığın etkisiyle olur. Teneke mahallelerinden, genel evlerden, gettolardan çıkıp giderler ama yine de oraların pisliği azalmış olmaz. Taşrayı doldurduklarında taşralılar istemez onları ve onlar da yersizlikten şoselerde, ana yollarda dolaşırlar. Bu halleriyle yer altından çıkmış iğrenç yaratıklara benzerler. Ağaçlar bile onların bu durumlarına ağlar. Çünkü onlar güzelim doğanın içinde çirkeften farksızdırlar. Bu betimlememi abartılı mı buldunuz? Kişiye göre değişen bir şeydir bu. Yaşamı yalnızca kâr ve hisse senedi olarak düşünenler için abartma yapılmış olabilir. Ama aynı şeyi, yani yaşamı, kadın erkek tüm insanların yaşama hakkı görüp düşünenler için abartma olduğunu sanmıyorum. Bu sonsuz yoksulluğun batı yakasının lordları ve prensleriyle tiyatrolara giden, onlarla yemek yiyen ve kralca soyluluk ünvanları verilen milyonerler için bir önemi yoktur. Eskilerde soyluluk savaşa katılıp düşmana karşı dövüştüğünde verilirdi insanlara. Güçlü bir adamı şarkılar söyleyen bir kılıçla ikiye bölmek, onun tohumlarını nesiller boyunca politika ve sanayinin ördüğü ağdan yararlanarak, hayvanlardan bile aşağı sefil yaratıklar yapmaktan çok daha iyidir. Biz yeniden şerbetçi otuna dönelim. Ortada bir gerçek vardır ve bu gerçek İngiltere'nin tarımsal bütün etkinliklerinde görülebilir. Ağır sanayinin gelişimi, toprak ürünlerinin azalmasını nedenlemiştir. Bu azalış şerbetçi otunun yetişmesinde de söz konusudur. 1835'te şerbetçi otu ekilen topraklar 350 bin dönümü geçerken bugün 250 bin dönümdür. Ekilen toprakların azalışı bir yana, bu yıl ola gelen fırtınalar ve yağışlar ürünün bol olmasını engellemiştir ve bu olayın cezasını otu yetiştirenlerle toplayanlar çekecektir, gelirleri düşecek, toplayıcıların en iyi zamanlarda bile doymayan karınları daha az dolacaktır. Haftalardır gazetelerde çıkan yazılar bu olgunun kanıtıdır. Aylaklar bol ama şerbetçi otu az bu yıl. Ya da aşağıdakine benzerler. Şerbetçi otu yetiştirenlerden kötü haberler geliyor. İki gündür havaların düzelmesi yüzlerce şerbetçi otu toplayıcısının yollara çıkmasına neden olmuştur. Toplayıcılar Kent eyaletine akın akın gelmektedirler ve tarlaların hasada hazır olmasını burada beklemeye de kararlıdırlar. Dover'daki yoksullar evinde hasadı bekleyen toplayıcıların sayısı geçen yıla oranla 3 kat artmıştır. Hasadın gecikmesi diğer kentlerde de gelip geçici işçilerin artmasına neden olmuştur. Toplama zamanı gelince ola gelen fırtına, şiddetle esen rüzgarlar ve sağanak yağmur ekicilerin ve toplayıcıların durumunu daha da kötüleştirmiştir. Rüzgar şerbetçi otlarını kökünden sökmüş, yağmur ve dolulardan korunmak için barakalara sığınan toplayıcılar, barakaları suyun basmasıyla boğulma tehlikesi geçirmişlerdir. Fırtınanın ardından toplayıcılar her zamankinden daha çok sefil olmuşlar ve çoğu umutları tükenmiş olarak Londra'ya doğru yola çıkmıştır. Geriye kalanlar 7 kilo için 1 şilinlik ücretle işe başlamışlardır ki verilen ücret ürünün bol olduğu zamanlardaki gibidir. Ancak böylesi kötü zamanlarda ekici daha fazla zarar etmemek için ücreti ödemek zorundadır. Fırtınadan sonra Teston ve Farley yörelerini dolaştım ve toplayıcıların yakınmalarını dinledim. Tarlalar çürümüş şerbetçi otlarıyla doluydu. Dolu Barham Court limonluklarında büyük zararlar yapmış, camların kırılmasıyla bir yığın meyve donarak mahvolmuştu. Arazi sahiplerinin zararı büyüktür tabii ama bu yıkım nedeniyle hiçbirisinin sofrasında bir azalma olmamıştır. Böyle olmakla birlikte gazeteler bunların yıkımlarına ilişkin acıklı makalelerle doludur. Mr. Herbert'ın zararı 8 bin sterlin, Mr. J'nin 10 bin diye. Ama toplayıcılarınki hiçbir şekilde dikkate alınıp dile getirilmemiştir. Bence Bay Williams'ın karısının ve çocuklarının kaybı Bay J'ninkinden çok daha fazladır. Bay O gibi zarara uğrayan 5-6 kişi olmasına karşın Bay Williams gibi ekmeğini yitirmiş binlerce insan vardır. Williams Buggles ve onun benzeri insanların durumlarını görebilmek için denizci elbiselerimi giyinip iş aramaya çıktım. Yanımda Bert adında Doğu Londralı ayakkabı tamircisi genç vardı. Küçük bir serüven yaşamak için benimle gelmişti ve önerilerime uyarak da kötü giyinmişti. Maidstone yoluna çıktığımızda arkadaşımın korktuğunu gördüm. Ona göre bu iş için üzerindeki elbiseler çok kötüydü. Korkularında haksız değildi Bert. Yol üstünde karnımızı doyurmak için girdiğimiz lokantanın sahibi elimizde parayı gördüğü halde yine de kuşkuyla baktı bize. Oysa Maidstone'a vardığımızda arkadaşım elbiselerin toplayıcılara oranla çok güzel olduğunu gördü. Şerbetçi otu toplayanların yakalarından geçerken bir kadın yanındaki arkadaşına "Sular çekilmiş" diye seslendi. "Bizim Bert seni kastediyor" dedi. Beni kastettiğini anlamıştım. Kadın giysilerime bakarak söylediklerinde haklıydı. Sular çekildiği zaman gemiler karaya oturur ve sefere çıkamazlar. Bert temiz yüzlü mal sahibine "bize iş verir misiniz" diye sorduysa da adamın ağzından kesin bir biçimde hayır çıkıverdi. Bert peşini bırakmıyordu ve hep birlikte bütün tarlayı dolaştık. Adamı bizim ısrarımız mı yoksa gereğince anlatamadığımız öykümüz mü etkilemişti bilemem ama yumuşayarak bize bir sandık buldu. Bizden önce iki işçi kazancı yeterli bulmadıklarından gitmişlerdi. İşe girdiğimizde öğleyi bulmuştuk ve cumartesiydi. Paydosun erken verileceğini bildiğimizden çok sıkı bir biçimde çalışmaya başladık. Bütün istediğimiz tuz almaya yetecek kadar parayı kazanıp kazanmayacağımızdı. İş basitti ve kadın işine benziyordu. Kutunun üzerine oturarak bir saat içinde usta bir toplayıcı olduk. Parmaklarımız yaprakları ayırıp çiçekleri koparmaya alıştığından öğrenecek bir şey de kalmamıştı. Çok hızlı çalıştığımız halde onların sandıkları bizimkinden önce doluyordu. Nedeni kadınların çocuklarıydı ve onlar en az bizim kadar iş görüyorlardı. Kadının birisi fazla titizlenmek kurallara aykırıdır diyerek bizi uyardı. Biz de hemen uyumuştuk onun uyarısına. Güneş devrilmeye başladığında ikimiz de bu işte yaşamak için gereken paranın erkekler tarafından kazanılamayacağını kavramıştık. Kadınlar erkekler kadar çabuktu ve biraz önce belirttiğim gibi çocuklar da annelerinden aşağı kalmıyorlardı. Bert'e korkunç acıktım dedim. Sabahtan bu yana ağzımıza hiçbir şey koymamıştık. Arkadaşım ben de şu otları bile yiyebilirim. Sonrasında bir yandan çalışırken kadınlarla da konuşuyorduk. Bu konuşmalarla genç bir sırık sökücüsünün de sevgisini kazandık. Arada bir topladığı meyvelerden bir kısmını bizim sandığa atıyordu. Kendisine yaptığı iş karşılığı ne kadar aldığını sorduğumuzda her 7 kilo için bir şilin aldığını söyledi. Şilini tam alabilmesi için de 12 kilo toplaması gerekti. Patronlar işçinin kaçmaması için 5'er kilonun parasını hasat sonu ödüyorlardı. Ürün iyi ya da kötü olsun toplayıcıları daha fazla çalıştırmanın bir yolu olarak kullanılıyordu. Güneşin altına oturup şerbetçi otunun güzelim kokuları arasında çiçek tozlarını gözlemek ve bu arada işçilerin geldikleri kentin kenar mahallelerini düşünmek güzel bir işti. Hemen hepsi toprağın açığıydı. Açık havada çalışıp toprağın kokusunu duymak mutlu ediyordu onları. Hepsinin derinliklerinde buralardan sökülüp atılan atalarının sevgisi yaşıyordu. Bu sevgi toprakla iç içeydi. Bert bir ara "artık yeter" diye fısıldadı. Saat 5'i bulmuştu ve sırıkçılar işi bıraktıkları için her şeyi kendimiz temizliyorduk. Topladıklarımızın hesabı yapılsın diye bir saat bekledik. Yanımızda çalışan kadınla 6 çocuğunun topladıkları bizim topladıklarımıza yakındı. 3,5 saatten fazla çalışıp ancak 8 peni ve yarım metelik kazanmıştık. Adam başı 4 peni. Kurallar uyarınca 5 peni alacaktık. Bozukluğu olmadığı için 6 peni verdi bize. Attığımız palavralarla yumuşamayacak birisiydi ve bir ara verdiği fazla nedeniyle bizi azarladı. Yoksul ve parasızdık diyelim ve şimdi bu koşullarda durumumuzu açıklayayım. Akşam yaklaşıyordu ve henüz ne öğle ne de akşam yemeği yememiştik. İkimizin bir arada kazandığı para 6 peniydi ve ben tek başıma en az 3 katı kadar yemek yiyebilirdim. Bert'in benden aşağı kalır bir yanı yoktu. Çalılardan birinin yanında uyuyacak ve edindiğimiz pek az kaloriyi çarçabuk yitirecektik. Bir de ertesi gün vardı. Pazar olduğu için çalışamayacaktık. Çiftçilerden ya da köylülerden yemek dilensek en az 14 gün içeri girecektik. Umutsuzca bakıştık. Yapılacak bir şey yoktu ve Tanrı'ya şükrederek Londra'dan getirdiğimiz paraları şıkırdata şıkırdata Maidstone yoluna çıktık. 15. Deniz Kadını. Bir deniz kadınını kentin orta yerinde bulmak belki akla yakın gelmez ama ben onu Maidstone'ın yoksul mahallelerinin bir arka sokağında buldum. Gerçi kapının üzerinde boş yerin olmadığı yazılıydı ama direttiğim için ön odada yatmama izin verdi. Yerin altında sayılabilecek mutfaklarında o ve yaşlı kocası Thomas Magridge ile konuştum. Onlarla konuşurken içinde yaşadığımız makine uygarlığının tüm düzenleri, karışıklıkları yitti gitti. Bu İngilizlerin derisinin altına girmiş, onun ruhuna kadar gidebilmiş gibiydim. Thomas Magridge ve karısında kendilerine özgü yanlar vardı. İlki Albion oğullarını kendine çeken serüven isteğiydi. Körmüşçesine bir dize savaşlara neden katıldıklarını biliyordum. Tüm sorumluluklarıyla yıllar boyu çalışmışlardı ve oğulları da dünyanın en uzak köşelerini sömürge yapmak için savaşıyordu. Bay Magridge 70 yaşlarında ufak tefek biriydi. Yapısı nedeniyle orduya yazılmayıp ülkesinde kalmıştı. Bütün yaşamı boyunca çalıştı. Ne ki çalışmaktan başka bir şey bilmediği gibi bütün anıları da çalışmaya dayanıyordu. Adam gündüz işçisiydi. 73 yaşındaki karısı çalışmaya 7 yaşında başlamıştı ve hala çalışıyordu. Çamaşır yıkıyor, yemek pişiriyor ve evini temizliyordu. Bunca yıllık çalışmasının sonucu hiçbir şeye sahip olamadığı gibi gelecekten yana beklediği de yoktu. İstekleri azdı ve basit bir yaşantıları vardı. Akşamları bu yer altında yudumlanacak bira, haftalık bir dergi ve söyleşi. Duvardaki resimlerden biri ince yüzlü bir kadındı ve altında gelecekteki kraliçemiz yazılıydı. Bir başka yaşlıcasının altında kraliçemizin jübilesi yazısı okunuyordu. Onlara artık dinlenmeleri gerektiğini söylediğimde kadın hemen insanın kendisinin kazandığı tatlıdır diye karşı koydu. Kocası yardıma ihtiyacımız yok diye ekledi. Anne ile birlikte göçene kadar çalışacağız diye sürdürdü ve kadın da onun bu sözlerini başıyla doğruladı. 15 çocukları olmuştu ama şimdi hepsi uzaklardaydı. Kimisi ölmüştü. 27 yaşındaki kızları Londra'da oturuyordu. Evlendiklerinde herkes kendi ailesinin derdine düşüyordu. Çocuklar nerede miydi? Lizzie Avustralya'da, Mary Buenos Aires'te, Paul New York'ta. Joe Hindistan'da ölmüştü. Uzattıkları resimde asker elbiseleriyle iri yarı bir delikanlı görünüyordu. Bu oğullarınızın hangisi diye sorduğumda ikisi birden güldü. Resimde görülen torunlarıydı. Hindistan'dan yeni dönmüştü ve kraliçenin koruma alayında boru çalıyordu. Kızlar, oğullar, torunlar derken uzayıp gitti konuşma. Büyükleri ülkelerinde kalıp görevlerini yürütürken onlar dünyanın çeşitli yerlerindeydiler.